Şiir Gemisi. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Gavin'in gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar, bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa, olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağacının karanlığıdır elindeki elma ile başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan, zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların, bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o korkulu ten cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı geceye, güne. Altın bilezikler, o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa, siyah güller, ak güller.
Sevgili dinleyenlerimiz, Mona Rosa şiiriyle selamladık sizleri. Sezai Karakoç'un en güzel, en sevilen şiirlerinden birisi. Bleda Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar şiir gemisini. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün de tıpkı geçen hafta olduğu gibi Sezai Karakoç'tan söz etmek için huzurlarınızdayız. Neden? Çünkü demiştik ki Sezai Karakoç'un şiirinin öneminden biraz söz edelim. Birinci bölümü burada virgül koymuştuk ve işte bugün kaldığımız yerden başladık. Hem de Mona Rosa ile Bleda Yaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Evet, Mona Rosa çok özel bir şiir aslında.
Çok özel bir şiir.
İlk bölümde bahsetmiştiniz popüler şiiri. Siz.
Evet. Bahsetmiştik. Mona Rosa her dönemin popüler şiirlerinden birisi. Sezai Karakoç deyince ilk akla gelen şiir diyebiliriz. Hı-hı. Uzun bir şiir. Aslında Mona Rosa uzun bir şiirin belli bir bölümü. Ama bizim bildiğimiz o okuyucuların çok severek okuduğu, genç aşıkların çok severek okuduğu şiir o büyük uzun şiirin belli bir bölümünü oluşturuyor.
Bir hikayesi de vardı galiba, değil mi?
Doğrudur. Mona Rosa şiiri Sezai Karakoç'un üniversite yıllarında, mülkiye yıllarında yazmış olduğu sevdiği kadına ithafen yazılmış. Platonik bir aşkın ürünü olarak ortaya çıkmış. Hı-hı. Muazzam bir eser ve Cemal Süreyya'nın Soy ismindeki iki Y'den birinin yok olmasına sebep olmuş bir şiir, bir iddia üzerine.
İddia nedir? Bu şiiri...
İddia odur ki, rivayet odur ki, hı-hı, Sezai Karakoç bu şiiri mülkiyenin orta yerinde, kantinin orta, hı-hı, yerinde, balkonda, hı-hı, okuma cesareti göstermiş. Cemal Süreyya bu cesareti gösteremeyeceğini ve okuyamayacağını iddia etmiş. Bunun üzerine iddiaya girmişler.
Ve biriye gitti, öyle mi? Okuduktan
doğrudur
sonra.
Sezai Karakoç'un bu şiiri okuyarak Cemal Süreyya'nın soy ismindeki bir harfi yok ettiği rivayet edilir.
Ha, çok hoş bir hikayesi varmış. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Sezai Karakoç için şiirin temel görevinden bahsetmek istiyoruz programımızın başında. Biraz detaylandıralım bakalım bu şiir anlayışını üstadım.
Öncelikle Sezai Karakoç şiirin temel görevini düşüncenin sanat planında inşa edilmesi olarak algılıyor. Düşüncenin sanat planında inşa edilmesi. Bu önemli bir şey. Düşünceyi körü körüne yansıtmak yerine, düşünceyi körü körüne karşıdakine vermek yerine, sanat planında inşa etmek ona estetik bir kıymet kazandırıyor. Onu daha mühim hale getiriyor. Dolayısıyla Karakoç'un geçen hafta bahsettiğimiz diriliş düşüncesinin kökleriyle yakın ilişkisi olduğu, hı hı, açık. Ve bu diriliş düşüncesini belki de düz yazıdan çok, hı, kurduğu partinin programından çok, tüzükten çok şiirle aktarıyor. Evet. Bu da bize sanatın gücünü gösteriyor. Estetik alanların gücünü gösteriyor. Eskilerin bedia diye ifade ettiği, hı hı, o sanat nüvesinin gücünü, hı, gösteriyor. Çünkü Karakoç düşüncesini şekillendiren temel kaynaklar onun şiirini de aynı şekilde besliyor. Hı hı. Karakoç düşünsel anlamda ait olduğunu vurguladığı gelenek ile sanat anlayışı bakımından da örtüşüyor. Hı. Burada bir zıtlaşma da yok. Üç büyük üstadım ifadesiyle vurguladığı İbni Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre için şiir, mahiyet ve işte bakımından ne ifade ediyorsa onlar için şiir neyse Sezai, hı hı, Karakoç için de aslında aynı şeyi ifade ediyor. Şiir aslında burada araçsallaşıyor. Tıpkı şair olarak anılmak için değil de şiir ile hakikat arasında gördükleri bağ nedeniyle şiir yazmış olduklarını ifade eden bu üç önemli isim gibi Karakoç için de şiir nihai anlamda düşüncenin estetik planda kendini inşa etme faaliyetidir. Şiiri hakikatin doğa ve tarih içinde atan nabzı olarak görüyor. Çarpan yüreği olarak görüyor Sezai Karakoç. Hı hı. Şiir ve hakikati insanoğlunun asla peşini bırakmaması gereken tanrı armağanı olarak, Allah vergisi olarak görmesi önemli bir husus. Hı. Bu bağlamda edebiyatın içeriğinin gerçekten nasibini almış olması gerektiğini, hakikatten nasibini almış olması, hı hı, gerektiğini savunuyor. Burada da bir anekdot girmek istiyorum. Hı hı. Sezai Karakoç'un şu düşüncesi benim her zaman hoşuma gitmiştir. Az önce bahsettiğim olguyu da destekler niteliktedir. Şairin nasıl olması gerektiğine dair bir bahistir bu. Ve hakikatin savunulması, hakikatin savunulması için, gerçeğin savunuculuğunu üstlenmek için her türlü feragati göstermenin, her türlü fedakarlığı göstermenin yüce bir erdem olduğunu savunur Sezai Karakoç. Ve şöyle der, zulüm alkışçısı, yurduna göz koyanların çağırıcısı ya da günün adamı olduğu gün, hı hı, şair ölmüştür der. Hı. Önemli bir tespittir bu. Önemli bir nasihattir aynı zamanda.
Tabii.
Özellikle bizim devrimizdeki şairlere, genç şairlere, hı hı, genç kuşağın şairlerine muazzam bir öğüt olarak görürüm ben bunu. Hı hı. Çünkü zulüm alkışçısı olduğunuzda, zalimi desteklediğinizde ya da yurdunuza göz koyanların çağırıcısı olduğunuzda ya da günün adamı olduğunuzda menfaatperest bir şekilde sanat icra ettiğinizi iddia ettiğinizde artık sizin için ölümden başka bir gerçek yoktur. Artık hem edebi manada hem de ontolojik olarak, yani varoluşsal olarak ölmüşsünüz demektir. Çünkü geçmişteki bütün büyük sanatçılara baktığımız zaman her şeyden önce onlarda bir erdem ararız. Dolayısıyla Sezai Karakoç'un bu şiire dair yaklaşımını ben bu bakımdan önemsiyorum.
Bu erdem de herhalde biz insanlar için doğru bildiğimizden hiçbir koşulda
muhakkak,
şaşmamak
muhakkak,
değil mi?
Kesinlikle evet. Öyle.
Peki yakın dönemde şiirinin, Karakoç'un etkilenmiş olduğu fikirler ya da işte düşünce insanları, şairler var mı?
Yakın döneme gelindiğinde Sezai Karakoç'un düşünce ve fikir hayatının şekillenmesinde biz Mehmet Akif'in ve Necip Fazıl'ın büyük etkisinin olduğunu biliyoruz. Henüz ortaokuldayken Büyük Doğu ile tanışıyor çünkü Karakoç. Büyük Doğu'yu o zaman Necip Fazıl çıkarıyor. Ve üniversite yıllarında, daha sonrasında da Necip Fazıl ile olan yakınlıkları biliniyor. Ayrıca Sezai Karakoç modern batı edebiyatını takip ediyor. Diriliş dergisinde yayımladığı tercümeler bu konuda bize fikir verebilir. Batı edebiyatını yakından
takip
ettiği.
Hangi dile hakimdir Bledeyama?
Daha çok Fransızcaya hakimdir.
Öyle mi?
İngilizceye de hakimdir ama daha çok Fransızcaya hakimdir. O dönemin geleneğidir çünkü bu. Arapçaya da hakimdir bu arada. Farsçaya, Arapçaya. Fakat biz onun, yeri gelmişken söyleyeyim, aruzu hiç kullanmadığını biliyoruz. Sezai Karakoç şiirinde aruz yoktur ama aruz ahengi vardır ilginç biçimde.
Vallahi.
Aruzu hiç kullanmamıştır ama aruz ahengini kurduğunu biliyoruz.
Kaldı ki ikinci yenicilerden aruzu kullananlar vardı değil mi?
Doğrudur. Turgut Uyar'ın kullandığını, Ece Ayhan'ın denediğini biliyoruz.
Evet.
Onun tercümelerine rastlanılan isimlerden bazıları şöyle. Eliot var, Sorokin var, Kierkegaard var, Paul Hazard var, Virginia Woolf var, Gabriel Marcel var, Faulkner var, Saint John Peirce var, Rilke var, Paul Claudel var, Dylan Thomas var, Ezra Pound var, Hart Crane var ve William Blake var.
Evet.
Bunlar bize Sezai Karakoç'un batı edebiyatını, batı literatürünü yakından takip ettiğini gösteriyor.
Evet.
Şiirin iki temel görevi olduğuna vurgu yapıyor Sezai Karakoç. Ona göre şiir ruh ve zihin terbiyesinde fonksiyonel bir görev icra edebilir diyor. Burada ne diyoruz? Ruh ve zihin terbiyesinde fonksiyonel bir görev icra edebilir. Burada şiire bir kutsallık atfediliyor. Onu seziyoruz. Çünkü gerçek bir sanat eserinin insanı değiştireceğini, çarpıp büyüleyeceğini düşünüyor.
Evet.
Bunu hep bütün büyük şairler düşünür. Metamorfoza uğratacağını öne sürüyor Karakoç'a göre. Büyük şiir insan zihnini metamorfoza uğratır. Büyük değişimlere sebebiyet verir diyor. Çünkü büyük bir şiiri okumadan önceki insan ile okuduktan sonraki insan arasında bir fark vardır.
Doğru.
Eğer o fark oluşmamışsa o şiir ya doğru okunmamıştır ya da o şiir doğru şiir değildir. Şiirin Sezai Karakoç'a göre iki temel görev olduğunu vurgulamıştık. Ona göre birincisi şiirin ruh ve zihin arasındaki fonksiyonel bir görevinden bahsetmiştik. Ruh ve zihni terbiye edebilmesi, ona ruh ve zihine dinginlik verebilmesi şiire atfedilen kutsallığın göstergesiydi. İkinci görevi ise Prometheus sanatı denilen moral ödevi yerine getirmesi. Yani kötülüklere baş kaldırma işlevi. İşte tarihi sosyolojik bir bakış açısıyla medeniyet unsurlarını bütünsel olarak irdelemiştir Sezai Karakoç. Şiirinde eleştirel bir bakış açısını daima korumuştur. Nedir? Bir batı eleştirisi vardır genel olarak. Batı medeniyetinin ve modernizmin açmazlarını sorgulama, teknik, yabancılaşma, nihilizm gibi konulara dikkat çekmiş ve bu düşünceyi eserlerinde işlediği konulara yansıtmıştır. Şiirinde de aynı şekilde yer vererek eleştiri ve protestosunu tamamıyla şiire yüklemeyi tercih etmiştir diyebiliriz Sezai Karakoç için.
Sezai Karakoç şiirinde hem estetik hem hakikat aşamalarından bahsediyor muyuz?
Doğrudur. Onun şiirinde hem estetik aşamadan hem de hakikat aşamasından bahsediyoruz. Çünkü bu birbirini olumlayan ve besleyen iki akıntı gibi düşünün. Yan yana akan iki ırmak gibidir.
Beraber devam
Doğrudur. Beraber devam eder.
Estetik ve hakikat.
Estetik aşamada, hakikat aşaması da. Hakikat aşamasında biz onun düşüncelerini görürüz. Estetik aşamasında o düşüncelerin nasıl dile getirildiğini, nasıl vücut bulduğunu, söz sanatlarıyla nasıl desteklendiğini görürüz. Bu iki katmanın temel karakteristiği algının daima bir metafizik boyuta gönderme yapması. Karakoç'un sıklıkla dile getirdiği bu yaklaşım yağmur duasında bana ne geldiyse geldi yukarıdan. Hı hı. Dizesinde benzer şekilde vurgulanır mesela. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan. Hani ben öteliyim vurgusu öne çıkar. Ben öteliyim. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan. Burada bir acziyet vurgusu vardır. Hı. Nitekim ilerleyen sağanak sürecinde de şairin sesinin öteye ait bir tonu korumaya dikkat ettiğini söylemek mümkün. Bu hassasiyet en veciz ifadesini "Kalbimde Allah'ın elleri durur" dizesinde buluyor. Hmm. Kalbimde Allah'ın elleri durur.
O zaman bu kadar konuştuktan sonra yağmur duasından okunmadan olmaz, değil
doğrudur.
Mi?
Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer, diğerinde durup göğe bakarım. Ne şehir, ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış bir gece annem. Bir kadın gömleği giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem. Dinmedi içimde kopan fırtına. Nedense aldanmış ilk gece annem. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan, ortalıkta ölüm sessizliği var. Bana ne geldiyse geldi yukarıdan, bana ne yaptıysa yaptı bulutlar. Biri çıkmış gibi boş bir mezardan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var. Birine cennetse birine zindan. İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, bulutlar yarılır, gökler açardı. Şimdi ne ihtimal ne imkan var. Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum, ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler.
Evet, yağmur duasını dinledik. Peki o zaman Sezai Karakoç'a göre bir şiirin oluşturulması, o aşaması nelerdir? Var mıdır öyle aşamaları şiirin oluşumunda?
Tabii ki Sezai Karakoç'a göre şiirin oluşumunu Pergünt üçgeni dediği üç ilkeyle açıklamak mümkündür. Şimdi Sezai Karakoç kendisi Pergünt üçgeni diyor. Pergünt üçgeni ne demek? Önce ondan bahsedeyim
bunlar
kısaca.
Bunlar üç ilke yani, öyle
doğrudur.
Mi?
Doğrudur. Bunlar üç ilke.
Tamam.
Bu üç ilkenin birleşimine de Pergünt üçgeni diyor. Yanılmıyorsam Norveçli bir yazarın bir eserine gönderme yapıyor burada. Pergünt isimli bir tiyatro oyunundaki temayı ve ruh halini çok özümsüyor, çok benimsiyor Sezai Karakoç. Ve oradan kendine bu üç ilkeyi ders çıkarıyor.
Anladım.
Ve diyor ki şiir bu üç ilke üzerine, bu üç saç ayağı üzerine
kuruluşur,
kurulur diyor. Kısaca onlardan bahsedeyim. Birinci ilke, şair kendi kendisi olmalıdır. Kendi kendisi olmalı. Eşya cevherinde şairin kattığı bir şema, bir yamukluk bulmalı. Şair kendi bulanıklığı içinde kendi aydınlığını yakalayabileceği ruh direncini, kendi öz olgusunu şuuruna çıkamayan arı oluşu aramalı, denemeli. Yani özet olarak şunu söylüyor. Başkası olmayalım. Kendimiz olalım. Şairler için söylüyor. Şair kendi olursa, kendi kendisine, eşyaya hükmedebilirse, cevhere hükmedebilirse ve kendi içerisindeki cevheri ortaya çıkarabilirse gerçek şair oluyor diyor.
İlk ilke bu.
Bu ilk ilke. İkincisi, şair kendine yetmeli. Fil dişi kuleyi kurmuyorum der. Şairin realiteyle ilgisini koruyorum. Bu bağlılığa saygım var diyor Sezai Karakoç. Değil mi ki şair de bir realitedir? Bu önemli bir tespittir. Önemli bir iddiadır aynı zamanda. Şair varlığa dargın olmamalı. Şair varlığa dargın olmamalı derken şunu kastediyor. Şair kendi kendine yetecek. Yani şair yetinmeyi bilecek. Varlıkla yetinmeyi bilecek. Ve evrenin bölünmezliğine, idraklerden farklı oluşuna, insan hayalinden üstün oluşuna, bir kelimeyle gerçeğe saygıya pek yer yok diyor. Burada da demek istediği şu, Yeterlik ilkesi ırmağın ilkesidir diyor. Yani şiir gün görmeyen bir limonluğa kapatılan bir gülden farksız diyor. Şiiri serbest bırakmamız gerektiğini, şiirin kendi kabından çıkması gerektiğini ancak şairin kendine yeterek bir şeyleri özümsemiş ve kabullenmiş şekilde daha fazlasını istemeden, daha fazlasına talip olmadan şiirin sanki bir kavanoza kapatılmış gül değil de kendi toprağında uzayan bir fidan gibi olması gerektiğini söylüyor Sezai Karakoç. Hı hı. İkinci ilkeyle de. Üçüncü olarak da son olarak da şair kendi kendinden memnun olmalı. İşte en çok tehlikede olan ilke. Çünkü burada insanın nefsi söz konusu. Şairin de bir nefsi söz konusu. Şair eserini sevmeli, sevinçle titremeli, onu çocuğu olarak görmeli, okşamalı yeri geldiğinde ve bu memnuniyet, şairin kendisinden memnun olması, eserlerinden memnun olması durumu onu megalomanlığa götürmemeli. Orada bir sınır da koyuyor aynı zamanda.
Öyle hani mi?
Bu kendi kendinden memnun olmak, kendini beğenmeye değil. Bunu ben kendi kendinden memnun olmayı kendiyle barışık olma, eserleriyle barışık olma olarak yorumluyorum.
O zaman eleştiriye de kapalı.
Doğrudur.
Değil mi?
Evet.
Ben böyle yapıyorum. Benim tarzım bu. Ben bunu böyle beğeniyorum. Doğrudur. Ben kendimle barışım.
Bu
kimin ne dedi çok önemli.
Bu bütün büyük şairlerin Emiloğlu'nun ortak hasletidir. Ortak yaratılış özelliğidir.
Bir de şu üç ilkeden bahsettik ya Bledeyaman. Gerçekten felsefi yönü burada ortaya çıktı.
Kesinlikle öyle. Felsefi
dediniz yönü. Dediniz ya felezor falan.
Evet. Kesinlikle. Zaten programın uzamasına sebep olan olgu da buydu zaten.
Evet. Hani evet,
onun şiirdeki poetikası ki Türkiye'de poetikayı, şiir felsefesini sistematik bir biçimde kurmuş çok az şair vardır. Sezai Karakoç onlardan biri.
Evet.
İkinci yeni içerisinde Turgut Uyar bunu denemiş. Hı. Edip Cansever, Ece Ayhan, Cemal hepsi şiirle ilgili yazılar yazmışlar.
Evet.
Hepsi şiir üzerine bir şeyler söylemişler. Sezai Karakoç'tan sonra en çok yaklaşan Turgut Uyar olmuş. Ama yine bir sistematik yok. Dağınık bir poetika görürüz biz. Fakat Sezai Karakoç'ta derli toplu bir poetika vardır. Derli toplu bir şiir felsefesi vardır. Çünkü temelin üzerine inşa edilen düşünceler bütünüdür Sezai Karakoç'un şiiri.
Peki onun şiirlerinde tasavvufi bir yaklaşım buluyor muyuz?
Tabii ki muhakkak onun şiirlerinde tasavvufi bir yaklaşım var. Bu tasavvuftaki seyri sülük yani bir yola girme, yol halinde, yolculuk halinde olma sürecine ilişkin çağrışımları biz Sezai Karakoç şiirinde çok yakalarız. Bu sürece ilişkin çağrışımlara da elverişli görünür bu yaklaşım. Çünkü ona göre yeryüzünde insan bir hakikat yolcusudur. Şair bir hakikat yolcusudur.
Evet.
Aradığı ve bulmayı umut ettiği mutlaka, tırnak içinde mutlaka ya da hakikate ya da gerçeğe ne olarak ifade ya da ideal olana. Tasavvufi deyişle ilahi sevgiliye ancak belli bir süreci tecrübe ettikten sonra ulaşılabilir. Zaten Sezai Karakoç şiir dediğimizde işte o ikinci okuduğumuz şiirde sevgili, ey sevgili, en sevgili diye seslenilenin aslında bir tanrı olduğunu, sıradan bir sevgili olmadığını ya da dünyevi bir sevgili olmadığını hissederiz.
Peki o zaman bu yolculuğu nasıl tanımlıyor? Yani az evvel siz söylediniz seyri sülük dediniz bir yola girmek ve bu yol böyle meşakkatli bir yol mudur? Tecrübe edinme süreci midir ve sonra gelinen nokta nedir?
Bu yolculuğun hareket noktasına ve istikametine ilişkin olarak şairin bir teslimiyet huzuru içinde olduğunu pek çok dizede hissederiz. Yani Sezai Karakoç teslim olmuş bir şairdir. Buradan neyi kastediyorum? Teslimiyet huzurundan kasıt maneviyatla ilgilidir.
Evet, evet.
Daha çok metafizik olgularla ilgilidir. Dini konularla, dini hassasiyetlerle ilgilidir.
Ama galiba yine oradaki de yolculuk bile deyemez sancılı bir süreç.
Muhakkak. Çünkü her yolculuk, her varoluşsal yolculuk gibi sancılıdır. Ona göre de şairi nihai anlamda huzurlu kılan bu yolculuk sancılı bir tecrübe. Sizin de söylediğiniz gibi. Şiirindeki teslimiyet ve huzur, sorgu, arayış, zihinsel uyanış ve kalbi doyum olarak gerçekleşen bir sürecin neticesi. Bundan sonradır ki şairin bir mıknatıs ilişkisi, sanki sonsuzluğa ve aşka dönen bir ibreydi o dizelerinde belirttiği gibi, sonsuzluğa ve aşka ayarlı bir ibre. Yani Sezai Karakoç'un imgesi, şiirde kurduğu imgenin ayarı sonsuzluğa ayarlanmıştır aslında. Ve aşka ayarlanmıştır.
Peki Sezai Karakoç'un düşünce sistemindeki temel kavramlarla şiirinde öncelikli olarak yer vermiş olduğu unsurlar neler? Örneğin işte estetik bir platformda mı gerçekleşmeli her şey? Sonrasında işte dünyevi şeyler mi olmalı?
Şiirini düşünce dünyasının tabii ki estetik platformu olarak görüyor Sezai Karakoç. Hı-hı. Ve sanat tutumunu genel dünya görüşü çerçevesinde şekillenen bir şair olarak görüyor. Zaten daha önce de belirtmiştik. Hı-hı. Sanat görüşü, sanat tutumu hayatının bir parçası.
Parçası, ayrı değil. Evet.
Dolayısıyla Karakoç düşünce sistemindeki temel kavramlara şiirinde de öncelikle yer vermiştir diyebiliriz. Sezai Karakoç şiirinde 3 tema: teslimiyet duygusu, insanı aşkın bir bilinç ile zenginleştirme ve ölümü hayata ve sonrasına dair bir dikkat ögesi olarak kullanma. Dikkat ögesi olarak yerleştirme. Daha doğrusu burada aslında ölümü kutsama bile diyebiliriz. Ölümü hayatın önüne geçirme bile diyebiliriz. Bu 3 temayı ön planda görüyoruz biz. Çünkü onun şiir anlayışını şekillendiren düşünsel zemin buna müsaade eden bir zemin.
Evet.
Metafizik kavramının öncelenmesi yaklaşımının sonucu olduğunu söylemek mümkün burada.
Evet.
Son olarak onun şiirindeki biçim ve özden bahsedecek olursak da onun şiirinde biçimin özden ayrı değerlendirilemeyeceğini görürüz. Ki kendisi de bunu savunur. Biçimle öz ayrı değerlendirilemez. Sezai Karakoç'a göre biçim hem cehenneme, yani bir yandan şairin benine, bir yandan da mutlaka, yani hakikate pencere açarak ikisi arasındaki akımı sağlayan bir araf gibidir. Yani buradaki metafiziksel ögeleri bile, buradaki metaforu bile görüyorsunuz felsefidir. Bunu çok az şair bu şekilde yorumlar. Şiire dair yaklaşımlar arasında belki de Sezai Karakoç en felsefi, en metafiziksel açıdan yaklaşan şairlerimizden birisi. Az önce de söyledim, aruz ölçüsünü hiç kullanmamış. Fakat onun şiirlerinde alttan alta bir aruz ahengi hissedilir. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü denemiştir. Sonraki yıllarda ise başarılı serbest dizeler kurmuştur. Karakoç'un kendi veznini, kafiyesini, nazım ve mazmunları aradığını ve bulduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel yaratımları kendisine örnek edinmiş ve bu geleneksel yaratımları örnek edindiği son kitabı da Alın Yazısı Saati hariç tutulursa beyit esasından yararlandığı söylenebilir.
Peki o zaman Bilede Yaman, eğer sizin için de uygunsa sevgi şiirini de dinleyenlerimizle paylaşalım. Ne dersiniz?
Çok güzel olur. Güzel bir şekilde veda etmiş oluruz.
Sezai Karakoç'a ve evet böylelikle aynı zamanda şiir gemisine sevgi dinleyenlerimiz Bilede Yaman, Feray Uz'u birlikte hazırladılar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlere sevgi şiirini okuyarak veda ediyoruz. Ah benim sevgim çiçek örneği, çarpılmışların kinini yeniler, beni alnımdan vurmak ister. Saraların, iftiraların gençliği, bilirim geçmektir sevgi, ölümün en yumuşak, en ayarlı yerinden, çünkü çocuklar geçer, ölümün en yumuşak, en ayarlı yerinden. Çölden farklı olmayan bu korku, çocukların bu korktukça olur neşeleri, siyah sepete baktıkça her biri siyah hoşluğunu anlarlar ölmenin. O gün gün ışığından mahrum, mahrum bırakılmış genç kızlar. Anneleriyle parka çıkarlar. Anneleriyle, anneleriyle, anneleriyle. Şiir gemisi.